Amos, her sonucun bir nedeni olduğunu ve gelmekte olan Tanrı yargısının bir rastlantı değil, ulusun günahının neden olduğu bir sonuç olduğunu göstermek için 7 tane soru sormaktadır. Amos 3. bölüm 7. ayette gerçek şu ki, egemen Rab kulu peygamberlere sırrını açmadıkça bir şey yapmaz diyor. Amos, Tanrı'nın mesajını peygamberlere vermeden yargıyla hareket etmeyeceğini söyler. Yapmayı tasarladığı şeyi bildirecektir. Amos 3. bölüm 8. ayette aslan kükrer de kim korkmaz? Egemen Rab söyler de kim peygamberlik etmez diye soruyor. Peygamberler Tanrı'nın mesajını İsrail'e bildirmekteydiler. Günümüzdeki sorun insanların Tanrı sözüne sahip olmayışları değil, insanların Tanrı sözünü dinlemeyişidir. Tanrı'nın uyarıları kendi sözünde bildirilmiştir. Ben kutsal kitabın Yarın'ın gazetesinden daha güncel olduğunu düşünüyorum. Ne de olsa Yarın'ın gazetesi bir sonraki gün eski olacaktır. Ama Tanrı sözü bir sonraki gün ve her gün ve zamanın sonuna kadar her zamanki gibi iyi ve geçerlidir. Kendisine ait olanlara gelecekteki yargıyı bildirmek her zaman Tanrı'nın yöntemi olmuştur. Nuh'un günlerinde Tanrı'nın Nuh'a gelecek olan tufan yargısını bildirdiğini ve Nuh'a kendi neslini uyarmak için 120 yıl verdiğini hatırlarsınız. Ama dünya onun mesajını dinlemedi. Tanrı'nın Sodom ve Gomorra'nın mahvolacağını İbrahim'e önceden bildirdiğini de hatırlatmak istiyorum. Bunu yapması iyi oldu çünkü eğer bunu yapmasaydı bu İbrahim'e Yüce Tanrı hakkında yanlış düşünce verecekti. Bu tür şeyleri kendisine ait olanlara bildirmek her zaman Tanrı'nın yöntemi olmuştur. Bedende yeryüzündeyken elçilerine Yuhanna 15. bölüm 15. ayette artık size kul demiyorum çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim dedi. Kutsal kitapta bunun birçok örneği bulunur. Mısır'da Yusuf'a yeryüzüne gelecek olan 7 yıllık kıtlık önceden bildirilmişti. İlyas da İsrail'in üzerine gelecek kuraklık hakkında uyarıldı. İlyas bir kuraklık olacağını bildirmek için Ahav ve İzabel'in sarayına gitmişti. Hizmet ettiğim İsrail'in Tanrısı yaşayan Rabbin adıyla derim ki ben söylemedikçe önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak ne de çiğ düşecek dedi. Bundan sonra saraydan çıkıp 3 yıldan uzun bir süre ortadan kayboldu. Gelecek olan yargıdan ötürü uyarmak Tanrı'nın yöntemi olduğu için Rabbimiz Zeytinlik Dağı'nda onlarla toplanırken öğrencilerin Yeruşalim'in yok edileceğini, orada taş üzerine taş kalmayacağını söylemişti. Gelecek olan yargı konusunda uyarıda bulunmak her zaman Tanrı'nın yöntemi olmuştur. Ve Amos da kendi zamanında yaşayan insanlar onu eleştirdikleri halde burada bunu yapmaktadır. İnsanlar yargı geleceğini duymak istemez. Deve kuşu gibi başlarını kuma saklamayı tercih ederler. Bazı insanlar doktora bile gitmeyi istemez çünkü bir rahatsızlıkları olduğunu duymak istemez. İnsanlık gelecek olan yargının kötü haberini duymak istemiyor. Gerçeği bildirir ve öğretirseniz karamsar olduğunuzu, herkesin keyfini kaçırdığınızı ve kasvet getirdiğinizi söylerler. Ancak Tanrı her sonucun bir nedeni olduğu ilkesini izler ve Tanrı yargıyı günah işlemekte olan insanlara gösterir. Tanrı ayrıca peygamberlerin bir mesaj. Her ne olursa olsun kendi mesajını vermekle yükümlü olduğunu da açıkça bildirmektedir. Hatta Tanrı'nın mesajını insanlara bildirmezse korku içinde olmalıdır. Doğrusunu isterseniz ben Tanrı'nın mesajını bildirmeyi istemeyen sözde inanlar için üzülüyorum. Korku içinde olmaları gerekir. Aslan kükrer de kim korkmaz? Tanrı konuşmuştur. Şimdi Tanrı'nın söylediklerini söyleyelim. Neredeyse bir uyuşturucu gibi olan bu sosyal müjdeden uzaklaşmalıyız. Tatlılık, ışık, gül suyu ve güneş ışığı yolculuğunda olup her şeyin gayet güzel bir şekilde hallolmasını beklememeliyiz. Bütün hayatım boyunca bana politikacılar ve vaizler tarafından gök kuşağının altında altın dolu bir küp olduğu ve çok yakında oraya varacağımız söylendi. Ama ben bu yüzyılın büyük bir çoğunluğunda bu yolculuktaydım ve daha oraya gelemedik. Hatta durum gitgide daha kötüye gidiyor. Gerçek sorunun insanın yüreğindeki günah olduğu gerçeğiyle yüzleşmeyi reddediyorlar. Amos 3. bölüm 9. ayette Aşdod ve Mısır saraylarına duyurun, Samiriye dağlarında toplanın deyin. Kentin ortasındaki büyük kargaşayı, içindeki baskıyı görün. Aşdod'da duyurun diyor. Aşdod Filistlilerin ülkesidir. Benim bu çalışmaları yaptığım sırada Aşdod İsrail'e aitti. Burada bir sürü apartman inşa ettiler, bir liman yaptılar ve büyük bir petrol rafinesi de bina ettiler. Günümüzde petrol Aşdod'a getirilmektedir. Peygamberlik öğretmeni olan bir arkadaşım günümüz Filistin'de yerine gelmiş peygamberlikleri bulmaya çalışıyordu. Petrol borusu İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'ya geldiğinde ve bir petrol rafinesi üretmeye geçtikten ve petrol tankları dolmaya başladıktan sonra bak Aşer'in ayağını yağa yani petrole batıracağı hakkındaki peygamberlik gerçekleşti dedi bana. Ancak o petrol borusu kesildi ve Hayfa'ya sadece tankerlerle petrol getirilmeye başlandı. Şimdi Kızıldeniz'den Negev'den geçip Aşdod'a gelen bir petrol borusu var. Petrol tankerlerden Aşdod'daki rafineriye borularla getirilmektedir. Günümüzde ayağını yağ yani petrole batıran olan dandır. Arkadaşım bu peygamberliğin yerine geldiğinden artık söz etmiyor çünkü öyle olmadığı görüldü. Ben şahsen o peygamberliğin o ülkede hiç de yerine gelmediğini düşünüyorum. Ancak peygamberliğin daha sonra yerine gelmesi için sahnenin hazırlanıyor olduğunu görüyorum. Bu küçük, belirli peygamberleri alıp bunların şu anda yerine geldiklerinde ısrar etmek pek akıllıca olmaz. Ancak Amos peygamberliğini verirken Aşdod Filistlilerin önde gelen kentlerinden biriydi ve bu ayette bütün Filistin'i temsil etmektedir. Mısır saraylarına duyurun diyor Tanrı peygamberlerine bu sözü Aşdod ve Mısır saraylarında duyurmaları talimatını verir. Davetin ne olduğuna dikkat edin. Samiriye dağlarında toplanın deyin diyor. Kentin ortasındaki büyük kargaşayı, içindeki baskıyı görün. Samiriye kuzeydeki İsrail krallığının başkentiydi ve Ahav'la İzabel'in sarayı oradaydı. Samiriye bir dağın üzerine kurulmuştur ama kentin etrafında başka dağlar da bulunur. Halk çevredeki bu dağlardan kentte neler olup bittiğini görebilirdi. Günah çok yaygın ve popülerdi. Büyük kargaşa fakirlerin baskı görmesinden ötürüydü. Filistin ve Mısır gibi putperest uluslar İsrail'i yargılarsa kutsal bir tanrı onları yargılayacaktır. Bu burada söylenir. Amos 3. bölüm 10. ayette Rab, onlar doğruluk nedir bilmiyorlar diyor. Saraylarına zorbalık ve çapul yığmışlar. Samiriye saraylarında çalmış olduğu şeyleri depoluyordu. Amos 3. bölüm 11. ayette bu yüzden egemen Rab diyor ki, düşman kuşatmakta ülkenizi, saraylarınızı yağmalayacak, güçsüz kılacak sizi. Dostum günümüzde Samiriye'nin sarayları yıkıntı halindedir. Amos 3. bölüm 12. ayette Rab şöyle diyor. Bir çoban aslanın ağzındaki hayvanın iki bacağını ya da kulağının parçasını nasıl kaparsa Samiriye'de sedir köşelerine divan yastıklarına kurulan İsrailliler de öyle kurtarılacak. Tanrı'nın Samiriye üzerine yargısı geldikten sonra geri kalanlar bir aslan bir kuzu yedikten sonra arta kalan bir kulak parçasına ve iki bacağa benzetilir. Gördüğünüz gibi Tanrı'nın yargısı şiddetliydi. Çünkü Samiriye Tanrı'dan ışığı almıştı ve bu da onun sorumluluğunu çok daha büyük kılmıştı. Amos 3. bölüm 13 ve 14. ayetlerde dinleyin ve Yakup soyunu uyarın. Egemen Rab, her şeye egemen Tanrı konuşuyor. İsyanlarından ötürü İsrail'i cezalandıracağım gün Beytel'in sunaklarında yok edeceğim. Kesilip yere düşecek sunağın boynuzları der. Beytel'in sunakları diyor. Altın buzağından burada söz edilir. Kesilip yere düşecek sunağın boynuzları. Tanrı ülkesindeki iğrenç putperestliği yok etmeyi tasarladığını burada söyler. Amos 3. bölüm 15. ayette hem kışlık hem yazlık evi vuracak. Yok olacak fil dişi evler. Sonu gelecek büyük evlerin. Rab böyle diyor der. Fil dişi evler yok olacak derken Ahav ve İzabel'in Samiriye tepesinin üzerinde bir saray inşa ettiğini hatırlatmak isterim. Harikulade sarayları en güzel yerdeydi. Saray tepenin en üst kısmını kaplamaktaydı. Saraydan her yönü görebilirlerdi. Siz olmadığında batıda Akdeniz'i, doğuda Şeria Vadisi'ni, kuzeyde Esraelon Vadisi'ni ve onun ötesinde Hermon Dağı'nı ve güneyde de Yeruşalim'i görebiliyorlardı. Gerçekten harika bir manzara olduğunu tahmin ediyorum. Orada fil dişinden bir saray inşa etmişlerdi. Tabii ki eski zamanlardaki düşmanları o güzel fil dişlerini alıp götürdüler. Ama son zamanlarda orada bazı kazılar yapılmaktadır. Hatta şimdi İsrail şu anda dahi orada kazı yapmaktadır. Orada çalışanlardan biri bana fil dişinden yapılmış birkaç tane çok narin kap bulduğunu iletti. Belli ki bunlardan biri parfüm içindi. Diğer kaplar büyük bir olasılıkla şarap içindi. Dilerseniz saraya hakim olan rengin fil dişi olduğunu söyleyebiliriz. Her şey fil dişindendi. Belli ki Ahav ve İzabel dönemin en iyi dekoratörünü getirip saraylarını dekore ettirmişlerdi. Lüks dolu bir sarayda yaşıyorlardı. Tanrı onu yok edeceğini ve ona son vereceğini söylemişti. Günümüzde Samiriye'nin o tepenin üzerindeki yıkıntılarından daha terk edilmiş bir yeri bilmiyorum. Tanrı'nın o peygamberliği yerine getirdiği kesindir. Günümüzde o diyarda yerine gelmekte olan peygamberlikleri görmediğimiz halde geçmişte birçok peygamberliğin yerine gelmiş olduğunu görebiliyoruz. Ancak Filistin diyarında peygamberliklerin gelecekte yerine gelmesi için sahnenin şu anda hazırlandığını yeniden söylemek isterim. Dikkatli olmalıyız.
Amos 4. bölümden başlayarak kuzeydeki krallığın 10 oymağı olan İsrail'i özel olarak ele alan 3 bölüm karşımıza çıkar. Dördüncü bölümde Tanrı'nın İsrail'i geçmişte suçlarından ötürü cezalandırdığı hatırlatılmaktadır. Bundan sonraki bölümde yani beşinci bölümde İsrail'in suçundan ötürü cezalandırılacağını göreceğiz. Son olarak altıncı bölümde Amos'un kendi nesline kötülüklerden ayrılmasını öğütlediğini görüyoruz. Bu bölümün Amos'un günlerindeki İsrail için olduğu kadar bizler için de çok pratik uygulaması olduğunu unutmamalıyız. Amos halkı Tanrı'ya geri dönmeye çağırmaya çalışırken gerçekten keskin bir alaycılığı da kullanmaktadır. Amos 4. bölüm 1. ayet şöyle der. Ey sizler Samiriye dağındaki Başan inekleri, yoksula baskı yapan, mazlumu ezen, beylerine getir de içelim diyen hanımlar, kulak verin şu sözlere diyor. Burada kullanılan Başan inekleri semizlikleriyle ünlüydü. Başan güneyde Gilat dağları ve kuzeyde Hermon dağı arasında Şeria nehrinin doğusundaki alandı. Şeria'nın diğer kıyısında kalan 3 oymak burada oturmaktaydı ve kuzeydeki İsrail krallığının bir parçasıydı. Çok verimli bir alanda yaşıyorlardı ve burada yetiştirilen inekleriyle ünlüydüler. Zengin otlaklardan ötürü Başan inekleri kuvvetli ve güzel görünüyorlardı. Amos şimdi kime hitap ediyor? Başan inekleri kimlerdir? İnek sözcüğü dişiden söz ettiği için bazı yorumcular lüks içinde yaşayan, iyi beslenen, iyi giyinen, bakımlı kadınlardan söz ettiğine inanır. Onların bu zenginliğin tadını çıkartmalarını sağlamak için fakirlerin ezildiğini düşünürler. Hatta Amos, yoksula baskı yapan, mazlumu ezen demektedir. Genelde bir ulus ahlaksal inançlarını ve ekonomik standardını kadınların giyinme biçimiyle ortaya koymaktadır. Kadınlar iyi giyinip mücevherler içinde olduklarında bu ulusun refah içinde olduğunu gösterir. Bu yüzden Amos Başan'daki kadınlardan söz ediyor olabilir. Ancak ben Amos'un yöneticilere hitap ettiğine inanıyorum. Öyleyse neden dişiliği belirten bir sözcük kullanılır? O insanlar homoseksüeldiler. Romalılara mektubun 1. bölümünü okursanız homoseksüelliğin Tanrı'nın yargıladığı bir günah olduğunu görüyoruz. Bir ulus çökmeye başladığında homoseksüelliğin yaygınlaştığını tarihten biliriz. Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne neden olmuştur. Neron homoseksüeldi. Neron deli kral olarak tanınır. Evet, doğallıktan çok uzak bir şekilde deliydi. Büyük sarayında akla gelebilecek en aşağılık cinsel sapkınlıklar için ayrılmış olan özel odaları vardı. Bu oda onun homoseksüel arzularını tatmin için kullanılmaktaydı. Aynı şeyi günümüzde de düşünebiliriz. Özellikle gelişmiş ülkelerde olup bitenler bizler için bir uyarıdır ve ulusların mahvı anlamına da gelmektedir. Günümüzde homoseksüelliğe karşı artan kabulün hatta teşviğin aleyhinde konuşacak bir Amos'a ihtiyacımız var. Amos 4. bölüm 2. ayette egemen Rab kutsallığı üstüne ant içerek şöyle dedi. İşte geliyor o günler. Sizi et kancalarıyla en son kalanlarınızı balık çengelleriyle götürecekleri günler der. Tanrı kuzeydeki krallığın çenesine et kancası takılıp esarete sürüklenecekleri resmini kullanmaktadır. Bazen insanların uyuşturucuya böyle kancayla yakalandıklarından söz ediyoruz. İnsan sanki bir günaha kancayla takılmış gibi onun arkasından sürüklenir. Tanrı ve insanların yargıya kancayla takıldıklarını söyler. Diyardan sürüklenerek götürüleceklerdir. Fatihlerinin esir aldıkları kişileri burunlarına taktıkları bir kancayla götürdüklerini tarihten biliriz. Amos 4. bölüm 3. ayette her biriniz karşınızdaki gedikten çıkacak, Harmon'a atılacaksınız. Rab böyle diyor der. Tanrı zengin olduğunuz ya da bir sarayda yaşayan bir yönetici olduğunuz için size bir şey olmayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz der. Ve tarihsel kayıtlarda Asurlular sonunda gelip onları sürgüne götürdüklerinde kralın da götürüldüğünü okuruz. Babil'e sürgüne giden güneydeki krallığın başına da aynı şey gelmişti. Bundan sonraki ayette sözler oldukça ilgi çekicidir. Amos 4. bölüm 4 ve 5. ayetler. Beytel'e gelip günah işleyin. Gilgal'a gelip daha da günah işleyin. Her sabah kurbanlarınızı, 3 günde bir de ondarıklarınızı getirin. Şükran sunusu olarak mayalı ekmek yakın. Gönülden verdiğiniz sunuları açıklayıp duyurun. Çünkü bundan hoşlanıyorsunuz ey İsrailler. Egemen Rab böyle diyor der. Amos'un onları altın buzağa tapınmak için gittikleri yer olan Beytel'e gelmeye davet ederken acı bir alaycılık kullandığını fark ettiğinize eminim. Beytel'e gelip günah işleyin, Gilgal'a gelip daha da günah işleyin der. Gilgal sözcüğü halka ya da yuvarlanmak anlamına gelir. Burası İsrail'in Yeşun'un önderliğinde Şeria nehrini geçtikten sonra geldiği ilk yerdi. Ve onlar için kutsal olmuştu. Daha sonra da bir putperestlik merkezi olmuştur. Ve burada yine putperestlikle bağlantılı bir şekilde bu şehir kullanılır. Bu yüzden Amos onları Gilgal'a gelip daha da günah işlemeye davet eder. Bu sözler günümüzde kiliseye günah işlemeye gelin demek gibidir. Tabii ki insan kiliseye bunun tam tersi için gider. Amos ince bir alaycılık ve iğneli bir azarlama kullanmaktadır. Bu ironik ve gülünç sözleri insanları gerçekte ne yaptıkları konusunda uyarmak için kullanmaktaydı. Bazen kiliseye gitmenin gerçekten de tehlikeli olabileceğini görmeliyiz. Şeytan da kiliseye gider. Bunu biliyor muydunuz? Pazar sabahları erkenden kalkar ve Tanrı sözünün bildirildiği ve öğretildiği neresi varsa bu işi elinden gelen her şekilde mahvetmek için orada hazır bulunmaktadır. Kutsal kitabı bildiren ve kutsal kitabı öğreten vaizler için dua etmemiz gerekmesinin sebebi budur. Şeytanın Tanrı sözünü inkar eden tarikatlarda ya da liberal yani Tanrı sözünü dikkate almayan toplantılarla uğraşması gerekmez. Buraları zaten onun egemenliğindedir. Çabası ruhsal yaşamın olduğu yerlerde ve Tanrı sözünün bildirildiği yerlerde yoğunlaşmaktadır. İsa Mesih ölmek üzereyken ve düşmanları öldürülüşünün ayrıntılarını planlarken yukarı odada 12 öğrencisiyle birlikte zaman geçirdi. O anda buranın yeryüzündeki en kutsal yer olduğunu düşünürsünüz değil mi? Şeytanın İsa'nın ölümünü planlayan kişilerle uğraşmasını beklersiniz. Ama şeytanın o akşam nerede olduğunu biliyor musunuz? O odadaydı. Davet edilmemişti ama oradaydı. İblis onu ele vermesi için Yahuda İskariot'un yüreğine girmiş ve yukarı odada Yahuda'nın içindeydi. Oraya öyle gelmişti ve dostum bazen de bizim sözde tutucu topluluklarımıza bir gözetmenin ya da pazar okulu öğretmeninin ya da bir kilise üyesinin bedeniyle gelir. Günümüzde düşmanımızı görmüyor olmamız ve onun düzenlerini bilmiyor olmamız ciddi şekilde trajiktir. Amos'un zamanında İsrail halkı tapınma yerine çok dindar bir şekilde gidiyor. Amos mayalı bir şükran sunusu sunduklarını belirtir. Eğer Leviller kitabını bilirseniz kutsal kitapta mayanın kötülüğü, kötü ya da yanlış doktrin ve kötü yaşamı temsil ettiğini ve bu sunularda maya kullanmalarının tuhaf olduğunu görürsünüz. Levili sisteminde fısıh bayramında hamursuz ya da mayasız ekmek bayramında ilk ürünler bayramında maya kullanılması yasaktı. Ancak Pentekost bayramında Rabbe ince undan ve mayayla yapılan iki somun ekmek sunulurdu. Leviller 23. bölüm bunu anlatır. Pentekost kilisenin başlangıcını belirtmekteydi. Şimdiye kadar içinde hiç olmazsa bir parça maya yani biraz yanlışlık ya da biraz günah olmayan bir kilise yeryüzünde olmamıştır. Bu nedenle Pentekost'taki sunuya maya katılır. Ayrıca maya şükran sunusu olarak da kullanılırdı. Leviller 7. bölüm 12. ayette esenlik sunuları hakkında şöyle yazar. Eğer adam sunusunu Rabbe şükretmek için sunuyorsa, sunusunun yanı sıra zeytinyağı ile yoğrulmuş mayasız pideler üzerine zeytinyağı sürülmüş mayasız yufkalar ve iyice karıştırılmış ince undan yağla yoğrulmuş mayasız pideler de sunacaklar. Bu sununun Tanrı'ya yönelik tarafıdır. Rab İsa Mesih bizim için Tanrı'yla barışı sağlamıştır. Mesih'i temsil ettiği için bu ilk sunuda maya yoktur. İncil bunu şöyle açıklar. Romalılar 5. bölüm 1. ayet. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluruz. İlk sunu Mesih'i temsil ettiği ve maya içermediği halde ikincisi insana yönelik tarafı temsil eder. Şükran sunusu getiren kişi Tanrı'ya kendisini sunmaktadır. Leviller 7. bölüm 13. ayette Rabbe şükretmek için esenlik sunusunu mayalı ekmek pideleriyle birlikte sunacak der. Bunu kendi hayatlarımıza da uyarlayabiliriz. Sizler ve ben hayatlarımızı Rabbe adayabiliriz. Bu bazen adanma töreni denilen bir ayinle yapılmaktadır. Adanmanın esas anlamı bir şeyi kutsal olarak bir kenara ayırmak olduğundan bu ayinin ismi pek doğru sayılmaz. Bizler kendimizi Tanrı'nın önünde hiçbir zaman kutsal ya da kusursuz olarak sunamayız. Her zaman mayamız olacaktır. Bu yüzden Romalılar 12. bölüm 1. ayette öğütlendiği üzere kendinizi Tanrı'ya diri bir kurban olarak sunun. Ama hiçbir zaman kendinizi Tanrı'ya kusursuz olarak sunabileceğinizi düşünmeyin der. Kendinizi Tanrı'ya sunabilmeniz için önce bunun gerçekleşmesini bekliyorsanız bütün hayatınız boyunca bunu bekleyeceğinizi söyleyebilirim. Amos alaycı bir şekilde İsrail halkını Beytel ve Gilgal'a gelip günah işlemeye devam ederken onlara şükran sunusu olarak mayalı ekmek sunmasını söylemesinin anlamı budur. Sununun ilk mayasız kısmından söz bile etmez. Neden? Çünkü halk diri ve gerçek Tanrı'dan tamamıyla uzaklaşmıştır. Bu yüzden Tanrı'ya sunabilecekleri tek şey kötülüktür.
Tabii ki Tanrı bunu asla kabul etmez. Sadece köylü bir vaiz olan Amos adlı adam çok cesurca Tanrı'nın sözünü harika bir şekilde vaaz eder. Bu harikadır. Dostum, Amos insanları günah işlemeleri için Gilgal'a çağırdığında bundaki alaycılığı anladığınızı umut ediyorum. Onlardan günah işlemelerini istemez. Alaycı bir şekilde Beytel'e, Gilgal'a geldiğiniz zaman yaptığınız şey bu. Tanrı'ya tapınmıyorsunuz, günah işlemeye geliyorsunuz der. Bir dahaki sefere kilisede giyeceğiniz giysileri giydiğinizde ilk önce diz çöküp Tanrı'ya yüreğinizin durumunu sormanız gerekir. Kiliseye temiz bir yürek götürecek misiniz? Mesih'in davasına zarar verecek bir şey dudaklarınız söyleyecek mi? Amos'un mesajı bizim zamanımıza çok uygundur. Amos hala yaşıyor olsaydı ve ben hala vaiz olsaydım, onu kendi kilisemde vaaz vermeye davet ederdim. Ben günümüz kilisesinin onun gibi vaizlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Teselli ve kişisel sorunları çözümleme konusunda tatlı mesajlar veren pek çok vaize sahibiz. Birisinin çıkıp günümüzdeki insanların yüreğindeki günah hakkında çok kuvvetli bir vaaz vermesi gerekiyor. Günah bugün yaygındır. Sizin ve benim yüreklerimizde de yaygın. Bunu kiliseye giderek küçük bir kursa ya da seminere katılarak örtmeye çalışmanın bir yararı olmayacaktır. Rab İsa Mesih'le yüzleşmeniz ve onunla ilişkinizi düzeltmeniz gerekir. Amos şimdi İsrail halkına Tanrı'nın kendilerine yolladığı yargıyı hatırlatır. Amos 4. bölüm 6. ayet. Bütün kentlerinizde açlıktan nefesiniz koptu. Bulunduğunuz her yerde size kıtlık verdim. Yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor. Tanrı onları kıtlıkla yargılamıştı ama bu onların kendi ruhsal konumları konusunda uyanmalarına neden olmadı. Yine de bana dönmediniz. Rab diyor der. Onların üzerinde bunun hiçbir etkisi olmamıştı. Amos 4. bölüm 7 ve 8. ayetlerde hasat mevsimine daha 3 ay varken sizden yağmuru da esirgedim. Bir kente yağmur yağdırdım, öbürüne yağdırmadım. Bir tarla yağmur aldı, öteki almayıp kurudu. Su bulmak için kent kent sersemce dolaştınız. Suya doymadınız, yine de bana dönmediniz, Rab böyle diyor der. Bundan sonra Tanrı bir kuraklık gönderdi. Yağmur yağmamasının denetimi Tanrı'dadır. Tanrı hasat zamanından önce 3 ay yağmur yağdırmadı ki bu da büyük bir felakettir. Ve Tanrı'nın bir kente yağmuru yağdırıp diğer kente yağmur yağdırmadığına da dikkatinizi çekmek isterim. Tanrı bunu yağmurun rastlantı sonucu değil kendi egemen iradesine göre yağdığını göstermek için yapmıştır. Kuraklık o kadar ciddi bir boyuttaydı ki insanlar bir kentten yağmur olan bir kente gider ve dönüşte eve bir testi su götürmek için uğraşırlardı. Bunun onları Tanrı'ya döndürmesi gerekir diye düşünüyoruz. Yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor der Tanrı sözü. Anadolu insanı bunu çok iyi anlayacaktır. Çocukluk yıllarımı hatırlarım, bazen çok büyük bir kuraklık zamanı olurdu ki bazı köylerde insanlar içmek için su dahi bulamazlar, başka köylere gidip at eşek sırtında su getirirlerdi. Tabii ki bu yeni bir şey değildi. İnsanların Amos'un zamanından beri yaptığı bir şeydi. Tanrı'dan bir uyarıydı ama onlar buna kulak asmadılar. Amos 4. bölüm 9. ayette Samyeli ve küfle sizi cezalandırdım, mahvettim bağlarınızı, bahçelerinizi, incir ve zeytin ağaçlarınızı çekirge yedi, yine de bana dönmediniz, Rab böyle diyor der. Samyeli ve küf ürünler çölden gelen yakıcı bir rüzgar yüzünden yanmıştır. Bunlar Samyeli ve küf buna işaret eder. Ve küf rutubetten değil aşırı kuraklıktandı. İncir ve zeytin ağaçlarınızı çekirge yedi, yine de bana dönmediniz diyor Rab. Amos 4. bölüm 10. ayette Mısır'da olduğu gibi aranıza salgın hastalık gönderdim. Kılıçtan geçirdim yiğitlerinizi, atlarınızı düşmanlarınıza verdim. Ordugahınızın pis kokusunu burunlarınıza doldurdum, yine de bana dönmediniz, Rab böyle diyor der. Ordugahınızın pis kokusu hastalıktan ve savaştan ölenlerin bedenlerinin kokusuydu. Bütün bunlara karşı Rab'be dönmediler.